Herkese merhabalar. Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak Freedom House İşbirliği ile çıkardığımız Özgürlük Gündemi Podcast'inin 51. sayısına hoş geldiniz. Bugün neler konuşacağız? Ali Rıza Çoban, GRECO Türkiye raporu üzerine değerlendirmelerini ve raporun neler içerdiğine dair bültenimizi kaleme aldı. Çağın az sonra detaylandıracak. Ardından yerel seçimlere yaklaşırken muhalefetin vaziyeti üzerine konuşacağız. Ve daha sonra da 2023 yılı ekonomisine ve kurumsal gelişmelerine şöyle bir bakacağız ve üzerinden geçeceğiz diyerek sözü Çağın'a bırakıyorum. Bakalım GRECO Türkiye raporu neler söylüyor?
Evet Derya, teşekkür ederim. Aslında senin dediğin gibi yani GRECO Türkiye ilişkin dördüncü uyum raporunu yayınladı. Bu ne peki? Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu raporlar ile aslında ülkelerin yolsuzluğa yönelik belli başlı değerlendirmelerini yapıyor. Bunların Türkiye'ye ilişkin dördüncü ara uyum raporu geçtiğimiz 7 Aralık tarihinde yayınlandı. Baktığımızda bu raporda yani GRECO'nun Türkiye ilişkin raporunda milletvekilleriyle ilgili olarak dördüncü tur değerlendirme raporunda yani bu ara rapordan bir öncekinde yer alan tavsiyelerden hiçbirinin tam olarak yerine getirilmediği, üç tavsiyenin ise kısmen yerine getirildiği sonucuna ulaşılıyor. Başta milletvekillerine yönelik etik davranış ilkeleri kanun tasarısının akıbeti ve milletvekilleri mal beyanlarının doğrulanması olmak üzere bu tavsiyelerin yerine getirilmesi hususunda yeni bilgiler sunulmadığı belirtiliyor. Değerlendirme bekleyen diğer eksikler sırası arasında da yasama sürecinin şeffaflığının artırılması ve milletvekillerinin dürüstlüğünü temin etmeye yönelik tedbirler bulunuyor. Yasama sürecine kamuoyu katılımı sağlama yönelik herhangi bir iyileştirme yapılmadığı gibi milletvekillerinin uyması gereken etik ilkeler ve bu ilkeleri uyum sağlayacak oryantasyon eğitimi ve hizmet içi eğitimin konularında da herhangi bir gelişme sağlanmadığı tespit ediliyor. Hakim ve savcılarla ilgili olarak ise GRECO raporunda 3 tavsiyenin tatmin edici şekilde yerine getirildiği, 6 tavsiyenin kısmen yerine getirildiği, 6 tavsiyenin ise hiç yerine getirilmediği belirtiliyor. Tatmin edici şekilde yerine getiren tavsiyelerin en önemlisi belki de hakim ve savcıların göreve başlarken tarafsız ve bağımsız bir şekilde görev yapacağına dair yemin etmesini öngören 14. tavsiye. Bir diğeri ise yargıçların görev sırasında karşılaştıkları etik sorunlar konusunda danışabilecekleri gizli bir danışma mekanizması kurulmasını öngören 19. tavsiye. Şimdi rapordaki yargı etik bildirgesinin hakim ve savcılara yönelik uygulama rehberiyle desteklenmesi gerektiği belirtiliyor. GRECO bu rehberin hakim ve savcılara özgü görevlerin hususiyetlerini dikkate alarak tercihen ayrı belgelerde her bir mesleğe ilişkin somut örnekler sunması gerektiğini tekrar vurgulamış. Hakim ve savcıların etik davranışlarına ve dürüstlüğüne yönelik net ve objektif ölçütlerin tanımlanması konusunda bazı somut adımların atılması gerektiğini altı çiziliyor. Başta yargının işleyişine ilişkin bir dizi kilit konuda yürütmenin rol ve etkisinin sınırlandırılması olmak üzere GRECO'nun tavsiyelerin tam olarak yerine getirilmesi için daha kapsamlı değişikliklere ihtiyaç olduğu raporda vurgulanıyor diyebiliriz.
Şimdi de yerel seçimlere yaklaşırken muhalefet cephesinde neler oluyor onlara bakalım. Bildiğiniz gibi 31 Mart 2024'te yerel seçimlere gidiyor olacağız ve 3,5 aydan daha az bir süre kaldı. Siyasi partiler de haliyle bu seçimlerde başarılarını hem rakip bloğa hem de kendi blokları içerisindeki partilere kıyasla artırmak için yoğun bir diplomasi ve strateji peşinde son zamanlarda. İktidar partisi AKP, ortağı MHP ile %50 artı bir kuralının değiştirilmesiyle ilgili yaşadığı birkaç haftalık krizi artık halı altına süpürmüş durumda. Geçen bültende de bahsettiğimiz gibi. Çünkü artık odaklar daha çok yerel seçimler tarafına doğru böyle çevrilmiş durumda. İki partide de yerel seçimlerde işbirliği yapılması yönünde mutabık kaldıkları konusu kesinleşti, kamuoyuna duyuruldu. Nerelerde hangi partilerin aday göstereceğine dair ise şu anda herhangi bir netlik yok. Fakat Cumhurbaşkanı'nın prensipte yerel seçimlerde özellikle büyükşehir belediyelerini kazanmak için işbirliğini sürdüreceğini tahmin edebiliyoruz. Buna karşın muhalefet cephesine baktığımızda durumların daha görece parçalı ve çekişmeli bir vaziyet içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Mayıs ayındaki seçimler özellikle partilerin hem iç yapılarında hem de birbirleriyle olan ilişkilerinde çok önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Özellikle CHP'de ve HDP'de parti yönetiminde köklü değişiklikler yaşandığına şahit olduk. Diğer yandan İyi Parti'de de birçok isim istifa etti ve parti içi çekişmeler hala devam ediyor. Bu çekişmelerin yaşandığı en önemli eksenlerden biri de partinin CHP ile geliştirme ihtimali olan seçim işbirliği oldu. Akşener CHP ile yeniden bir işbirliğine girmeyeceğini belirttikten sonra CHP lideri Özal Akşener'den bu kararını tekrar gözden geçirmesini rica etmişti. Bunun üzerine de tekrar toplanan İyi Parti'nin Genel İdare Kurulu 14'e karşı 35 oyla 81 il ve tüm seçim çevrelerinde seçime kendi adaylarıyla girme kararını değiştirmedi ne yazık ki. Bunun üzerine Özgür Özel karara saygılı olduklarını dile getirdi ve 2024 seçimlerinde bu iki partinin işbirliği yapmayacağı artık kesinleşmiş oldu. Tabii Türk siyasetinin sürprizlere gebe olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani adayların belirlendiği süreçte CHP ile İyi Parti'nin bazı seçim bölgelerinde bir diğeri lehine aday göstermeme stratejisi izlemeleri ihtimali de yine de mevcut. Evet, İyi Parti'nin hür ve müstakil siyaset şiarı ile işbirliği kapısını tamamen kapatmasının ardından CHP lideri Özel artık yüzünü biraz daha HDP'ye doğru çevirdi ve HDP'le daha yakın bir görüşme trafiğine girdi. Bu konuyla ilgili olarak HDP'ten farklı yorumlanmaya açık bazı açıklamalar geldi. Kendi seçmeninin partinin seçimlere tek başına katılmasını istediğini belirten HDP yine de bazı kapıları açık tutuyor diyebiliriz. Doğrulanmamış olsa da HDP'nin kazandığı belediyelere kayyum atanmaması koşuluyla bütün illerde ve seçim bölgelerinde aday göstereceği dedikoduları mesela şu anda konuşuluyor. Son olarak Ömer Faruk Şen'e göre özellikle küçük muhalefet partilerinin liderleri kendi kariyerlerini partinin marka değerini, parti örgütünün istikrarını ve en önemlisi göreli kazançlarını muhalefetin mutlak kazancının önüne koyuyorlar. Ve en nihayetinde siyasette aktörlerin sıklıkla diğer kam davranışlar sergilemesini, dahası kolektif problemini bu yolla aşmasını beklemek naiflik olacaktır diyerek de cümlelerini tamamlamış. Şimdi ekonomi bölümüne geçebiliriz.
Tabii ki Enes Hoca aslında bu bültende biraz bir 2023 değerlendirmesi yapıyor. Çeşitli konu başlıklarında 2023'ün aslında ekonomik ve kurumsal gelişmelerine ilişkin bazı tespitlerde bulunuyor. Şimdi 2023 senesinde aslında ekonomi yönetimi tırnak içerisinde umut verici bir şekilde değişti. Ama bu değişiklikler gerçekten çalkantıları engelledi mi veya bu çalkantılar kurumsal herhangi bir gelişmenin yapısal reformların tırnak içerisinde biraz yeşermesine izin verdi mi? Bu sorular üzerine duruluyor bültende. Öncelikli konu başlığı ekonomik büyüme fakat enflasyonlu ortamda ekonomik büyüme. 2023 yılında küresel belirsizlikler ve temkinli yatırımcılara rağmen Türkiye ekonomisi tüketimle ve hükümet harcamaları desteklenen %5,9'luk bir gayri safi yurt içi hasıla büyümesiyle direnç gösterdi. Bunu bir büyüme olarak tanımlayabiliriz. Fakat Enes Hoca'nın burada ifade ettiği tüketimle ve hükümet harcamalarıyla bu rakama ulaşılması biraz nitelik bakımından yol gösterici oluyor. Diğer bir konu kurumsal reformlar ve para politikası. Hükümetin ekonomiyi istikrara kavuşturma, mali disiplini sağlama ve düzenleyici çerçeveleri güçlendirme amacıyla gerçekleştirdiği kurumsal reformlar yapısal zayıflıkların üstesinden gelmek ve daha öngörülebilir bir ekonomik ortam yaratmak bakımından önemliydi. Ancak yapılmak istenen reformlar yapılamadı. Yapılan ise pek etkili olmadı ifadelerini kullanıyor Enes Hoca. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın ekonomik zorlukları yönetmedeki rolü oldukça kritikti. Bankanın enflasyonu kontrol etme ve büyümeyi destekleme ihtiyacını dengeleme amaçlı para politikası kararları Türk lirasının değeri üzerinde önemli bir etkiye sahipti. Öte yandan tüm bu ekonomi yönetiminin geçmişin hatalarını sadece para politikasıyla gidermesi mümkün olmayacağı tespitini yapılıyor. Özellikle burada da Sayın Mehmet Şimşek tarafından ifade edilen rasyonele dönüş sinyallerinin kurumsal kapasite çerçevesinin iyileşmesine ancak belli bir miktarda yani kısıtlarla katkıda bulunabileceği ifade ediliyor. Bir diğer önemli nokta ise dış ticaret. Dış ticaret ve ödemeler dengesi açısından geçtiğimiz 2023 yılı Türkiye'nin uluslararası kurumlar ve ticaret ortakları ile daha aktif bir şekilde işbirliği yapmasına ve dış yatırımlar aramasına müsaade etti. Buna yol açtı. Özellikle otomotiv ve tekstil gibi sektörlerdeki ihracata rağmen enerji ve ham maddeler için artan ithalat maliyetleri ticaret açılımını oldukça genişletti. İstihdam cephesinde ise hükümet KOBİ'lere teşvik ve meslek eğitim programları gibi çeşitli politikalar uygulayarak iş yaratmayı ve savunmasız sektörleri desteklemeyi amaçladı. Ekim 23 ayı itibariyle %8,5 olarak tanımlanan işsizlik oranında bir miktar iyileşme gözlemlendi. Buna rağmen iş gücüne katılımda sürekli düşmeye devam etti ve bundan dolayı da aslında işsizlik rakamları pek bir anlam ifade etmez hale geldiğinin tespitinde bulunuyor Enes Hoca. Nihayet 2023 yılında Türkiye ekonomisi kalkınma içermeyen büyüme ve kurumsal zorlukların karışımını yaşadığımız bir yıl olduğu tespitinde bulunuyor. Kurumsal reformlar, para politikası ayarlamaları ve kısa vadeli stratejik dış angajmanlar bu ekonomiyi yönetmede anahtar rol oynuyor. Gel gelelim hükümeti ekonomiyi istikrara kavuşturma çabaları ve Merkez Bankası'nın para politikasını yönetmedeki rolü enflasyon, döviz istikrarı ve dış ticaret dengesizlikleri gibi sorunları ele alırken oldukça hayati olduğunun ifade ediyor Enes Hoca. Haliyle de bu merkezi planlar ya da plansızlıklar ekonomi yönetimindeki kurumsal kapasitenin maalesef yukarıya çekilmemesine sebep olduğunu ifade ediyor.
Ağzına sağlık Çağın. Çok teşekkürler. Bizi dinleyen herkese de çok teşekkürler. Bültenin tamamını okumak isterseniz web sitemize gidip okuyabilirsiniz. Keyifli günler diliyorum. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.